Ayrım 26, Miras, Robert Ludlum, sayfa 286. 40. Bölüm. Elçiliğin limuzini Fairfax, Virginia'daki Kral George stilindeki evin önüne gelebilmek için küçük tepeyi tırmandı. Bu şık ev Weimar Cumhuriyeti'nin elçisi Erich Reinhardt'a aitti. Erich Reinhardt, İmparatorluk ordusunun Nazi felsefesine kendini tümüyle adayan tek generalinin de yeğeniydi. İyi giyimli ve bıyıklı bir adam arabanın arka koltuğundan çıkarak evin süslü yüzüne baktı. ''Çok güzel bir ev.'' ''Memnun oldum Poole.'' dedi Reinhardt, Berthold ve oğullarında çalışan adama bakarak. İki adam eve girdiler. Reinhardt konuğunu duvarları kitaplarla kaplı çalışma odasına soktu. Poole'a bir iskemle göstererek kendi bir dolaptan iki bardak ve bir şişe viski çıkarmaya koyuldu. ''İşimize bakalım. Okyanusu geçmek için çok uygunsuz bir zamanda 3000 millik yoldan geliyorsun ve beni görmek istediğini söylüyorsun. Bu benim gururumu okşayıcı bir söz ama acaba...'' ''Kim verdi Berthold'un ölüm buyruğunu?'' diye sordu Poole sert bir sesle. Erich Reinhardt şaşırmıştı. Vatkalı omuzlarını kamburlaştırarak elindeki kadehi masanın üzerine bıraktı ve ellerini açtı. Yavaş yavaş dikkatle konuşuyordu. ''Sevgili dostum, niçin bunun beni ilgilendirdiğini düşünüyorsun? Ya benim etkinliğim konusunda pek bilgin yok ya da uzun bir dinlenmeye muhtaçsın?''
''Labiş buyruk almasaydı onu öldürmezdi. Çok etken birinin bu buyruğu vermiş olması gerekir.''
''Önce ben o denli etken değilim. Üstelik de onu öldürtmek için bir nedenim yoktu. O Fransızdan hoşlanırdım bile.''
''Onu pek tanımıyordun ama.''
Reinhardt güldü. ''Pekala, öldürtmemem için yeterli neden değil mi bu?''
''Özellikle sen yaptın demiyorum zaten. Kimin ve niçin Berthold'u öldürttüğünü öğrenmek istiyorum.''
Poole olağan sakinliğini yitiriyordu. Yeterli nedeni de vardı. Bu kendini beğenmiş Prusyalı'nın elindeydi anahtar eğer yanılmıyorsaydı. İstediğini öğrenene kadar izinini bırakmayı düşünmüyordu.
''Berthold diğerlerinizin bilmediği bir bilgiye mi sahipti?''
''Kendi kendine uyduruyorsun bunları.''
''Karşılık ver bana.''
''Jacques Berthold bizim Londra bağlantımızdı. Diplomatik bağışıklığa yaklaşan özel bir durumu vardı İngiltere'de. Birçok ulusun diplomatik çevrelerinde etken bir kişiydi o. Ölümü bizim için büyük bir kayıp. Nasıl herhangi birimizi bundan sorumlu tutmaya yeltenebilirsin?''
''Soruma karşılık vermemeni ilginç buluyorum.''
Poole sinirlenmişti. ''Münih'teki adamların tehlikeli sayabileceği bir şeyler mi biliyordu Berthold?'' ''Ben ne bilebilirim ki öyle olsa bile?'' ''Ama Poole biliyordu. Belki de bilen tek kişiydi o. Ah bir de emin olabilseydi.''
''Bir içki daha alabilir miyim? Öfkelendiğim için özür dilerim.''
gülümsedi. Reinhardt da güldü. ''Çok tuhafsın. Bardağını ver bana.'' ''Şimdi anladın mı?'' Alman içki dolabının yanına giderek bardağı doldurdu. 3000 millik yolu boşuna yaptın. Poole omuzlarını silikti, gidip gelmelere alışmıştı. Bazıları iyi, bazıları kötü. Berthold de onun o garip arkadaşı Heinrich Kröger genç kadını arabasına alıp Scarlatti'nin ona ne dediklerini öğrenmesi için 6 ay önce ona buyruk vermişlerdi. Görevinde başarı gösterememişti. Canfield denilen adam onu durdurmuştu. Ama Berthold'un diğer buyruklarını yerine getirebilmişti. Cartwright denilen bankacıyı izlemişti. Bankacıyı öldürmüş, sonra istasyondaki kutudan Elizabeth Scarlatti ile bankacının imzaladıkları sözleşmeyi çalmıştı. O zaman öğrenmişti Heinrich Kröger'in gerçek kişiliğini. Elizabeth Scarlatti'nin oğlunun bir ortağa ihtiyacı vardı ve Berthold olmuştu bu ortak. Bu değerli arkadaşlığa karşılık olarak da Ulster Scarlet, Berthold'un öldürülmesi için buyruk vermişti. O çılgın her şeyi ona sağlayan adamı öldürtmüştü. O Poole bu korkunç cinayetin öcünü alacaktı ama öç almadan önce kuşkularının gerçek olduğundan emin olması gerekiyordu. Yani ne Nazi liderlerinin ne de Zürih'teki adamların hiçbirinin Heinrich Kröger'in kim olduğunu bilmediklerinden emin olmalıydı. Eğer gerçek böyleyse Kröger, Berthold'u kişiliğini saklayabilmek için öldürtmüştü. Bu açıklanırsa harekata milyonlara mal olabilirdi. Münih Nazileri bilirlerdi bunu. Erich Reinhardt Poole'un başında dikilmiş duruyordu. ''Ne düşünüyorsunuz? Alın bourbon için, benimle konuşmuyorsunuz. Evet, yorucu bir yolculuk oldu benim için. Eri, haklısın. Poole boynunu büktü, gözlerini kapatarak alnını ovuşturdu. Reinhardt tekrar yerine oturdu. Dinlenmelisin. Ne düşünüyorum biliyor musun? Galiba haklısın. Adamın biri verdi bu buyruğu sanırım. Poole Erich'in sözcüklerini şaşkınlıkla karşılayarak gözlerini açtı. Ya, bana kalırsa haklısın sen. Durdurulmalı bu. Strasser, Hitler ve Ludendorff'la çekişiyorlar. Eckhart deli gibi konuşuyor. Saldırılar hep saldırılar. Ruhr'da Kindorf bağırıp çağırıyor. Greife kuzeyde işleri bozuyor. Amcam, ünlü Wilhelm Reinhardt bile aptalca davranıyor. Konuştuğu zaman Amerika'da arkamdan gülüşmeler duyuyorum. İnan bana, 10 ayrı parçaya bölünmüş durumdayız biz. Birbirlerinin gırtlağına yapışan kurtlar gibi. Hiçbir şey elde edemeyeceğiz eğer bu durum önlenmezse. Erich Reinhardt'ın öfkesi ortadaydı. Umursamıyordu o. Tekrar iskemlesinden kalktı. Zürih'teki adamları yitirebiliriz. Eğer biz kendi aramızda uyuşamazsak onlar daha ne kadar bizimle birlikte olmak isterler dersin. Bu adamlar yani Almanya'nın üstünlüğüne aldırmıyorlar bile. Başka bir ulusu da düşündükleri yok. Zenginlikleri onları siyasal sınırların ötesinde bırakıyor. Bizimle bir tek nedenden ötürü çalışıyorlar. Kişisel güçleri için. Eğer bizim göründüğümüz gibi olmadığımızı anlarlarsa artlarına bile bakmadan çekip giderler. Aralarındaki Almanlar bile. Reinhardt'ın öfkesi giderek artıyordu. Gülümsemeye çalıştı, beceremedi. İçkisini bir yudumla tüketerek içki dolabına gitti. Poole bir emin olabilseydi. Anlıyorum dedi sessizce. Ya anladığını sanıyorum. Bertolt'la uzun bir süre çalıştın. Birçok işler başardın. Dönerek Poole'a baktı. Ben de bunu demek istiyorum. Bu iç çatışmaların yüzünden hepimizin tüm çalışmaları boşa gidebilir. Bir araya gelmezsek Funke'nin, Bertolt'un, von Schnitzler'in, Thyssen'in hatta Kröger'in başarıları silinip gidecek. Bir veya iki makul liderin çevresinde toplanmalıyız. Tamam, işaret verilmişti. Poole artık emindi. Reinhardt Kröger demişti. Belki, Erich, ama kim olabilir bu liderler? Reinhardt ismi bir daha tekrarlar mıydı acaba? Bu olasılık pek yoktu çünkü Kröger bir Alman değildi. Strasser olabilir. O güçlü ve çekici bir adam. Ludendorff'un doğal olarak ulusal bir ünü vardı ama artık o yaşlandı. Ama beni iyi dinle Poole. Bu Hitler'de iş var. Münih duruşmasının notlarını okudun mu?
Hayır, okumam mı gerekirdi?
Evet, çok etkileyici konuşuyor. Hem de aklı da yerinde.
Hitler'in düşmanları çok. Almanya'nın kontluklarının hemen hepsinde konuşmasına izin bile vermiyorlar.
Güçlüye giden yoldaki kaçınılmaz taşkınlıklar bunlar. Poole Reinhardt'ı dikkatle izliyordu.
Hitler Kröger'in dostu değil mi?
Ah, sen olmaz mısın? Kröger'in milyonları var. Hitler Kröger'in sayesinde otomobillerini, sürücülerini, Berchtesgaden'daki şatosunu alabiliyor. Oldukça eğlendirici. Geçen yıl Herr Hitler'in açıkladığı gelirle Mercedes'ine iki lastik bile alınmaz.
Reinhardt güldü. Allah'tan Münih'teki soruşturmayı kaldırabildik. Evet, Kröger çok yarardı Hitler'e.
Poole artık tamamen emindi. Zürih'teki adamlar Heinrich Kröger'in kim olduğunu bilmiyorlardı.
Erich, gitmem gerek. Adamın beni Washington'a otomobille götürebilir mi? Tabii sevgili dostum.
Poole Ambassador Oteli'ndeki odasının kapısını açtı. Odadaki adam anahtar sesini duyar duymaz ayağa kalktı.
Aa, sen misin Bush?
Londra'dan telgraf var Bay Poole. Telefonu kullanmaktansa trenle buraya gelmeyi daha uygun buldum. Adam telgrafı Poole'a uzattı. Poole zarfı açarak içindekileri okudu.
Düşes Londra'dan ayrıldı stop. Cenevre'ye gittiği saptandı stop. Zürih toplantısına ait söylentiler var stop. Paris'teki ofise buyruk bekliyoruz.
Poole soylu dudaklarını büzdü. Öfkesini yatıştırmak isterken neredeyse kendi kendini ısıracaktı. Düşes Elizabeth Scarlatti'nin kod ismiydi. Demek kadın Cenevre'ye gidiyordu. Zürih'ten 110 millik yola. Bu kuşkusuz ki bir eğlence gezisi değildi. Yaz gezilerinin biri daha olamazdı bu. Jacques Bertold'un korktuğu uygulanıyordu işte şimdi. Elizabeth Scarlatti ile oğlu Heinrich Kröger ya birlikte ya teker teker harekete geçmişlerdi. Kim bilebilirdi ki? Poole kararını verdi. Bunu Paris'e yolla. Düşesi piyasadan kaldırın. Listelerimizden onun payı çıkartılacak. Poole haberciyi yollayarak telefona gitti. Zürih'e hemen gitmesi gerekiyordu. Yer ayırtacaktı. Toplantı olmayacaktı. Durduracaktı bunu. Anneyi öldürüp katil oğlunun da kimliğini açıklayacaktı. Berthold için en azından yapmalıydı bunu. Üçüncü kitap, 41. bölüm. Tren Rhone nehrinin üzerinde uzanan yıllanmış köprüyü geçip Cenevre istasyonuna girdi. Elizabeth Scarlatti kompartımanında oturmuş nehre ve demir yoluna bakıyordu. Cenevre temiz bir kentti, yeni parlatılmış gibi görünüyordu. Uluslararası binlerce iş adamının bu kenti çarpışan çıkarlarını gizleyebilmek için kullanmalarına yarardı bu tertemiz, pırıl pırıl görünüş. Kadın bu kente benim gibi biri yaraşır diye düşündü. Karşısındaki koltuğun üzerine yığılmış bavullarına bir göz attı. Birinde kullanacağı giysiler vardı. Daha küçük olan üç çantada kağıtlarla doluydu. Binlerce sonucu kapsayan ve bir silah deposunu andıran kağıtlar. Veriler arasında Zürih'teki adamların her birinin teker teker kişisel değerini gösteren bilgiler vardı. Cenevre'de Elizabeth'e bazı ek bilgiler bekliyordu ama bir değişikti Cenevre'de kadını bekleyenler. Scarlatti'nin çıkarlarının çöküşü bekliyordu onu. Scarlatti endüstrilerinin denetimi altında bulunan ve yasal yollardan değerlendirilmiş tüm servetler. İşi tehlikeli yapan dolan başlılığıydı. Her servet blokunun karşısında bir satın alma bağlılığı vardı. Bu bağlılıklar belirlenmişti. Avukatlarına bir telefon etmesi yeterliydi. Her blokun karşısında olan iki sütuna ek olarak bir üçüncü sütun yer alıyordu. Bu üçüncü sütun bir alış sırasında alıcıya küçük bir servet garanti ediyordu. Her biri satın alma için reddedilmeyecek bir vekaleti belirliyordu. Bu bankacılık düzeninin karışıklığından yararlanarak ekonomik itilerin ana temellerine döndürülen en yüksek parasal düzeydi, kazanç. Ve Elizabeth son bir etmene güveniyordu. Bu onun buyruklarının tam tersiydi ama bunu da göz önünde tutuyordu. Atlantik aşırı gönderdiği mühürlü buyruklarda yapılan sözleşmelerin gizli kalması koşulunu şiddetle öne sürüyordu. Ama kazanç için gizlilik gerekliydi. New Yorklu, Chicago'lu, Los Angeles'lı ve Palm Beach'li milyonerler toplantı odalarında alçak sesle bu konuyu tartışır olmuşlardı. Parasal bir cinayet işlendiğini anlamışlardı, imzalar atılıyordu. Ama sonunda olacağı belliydi. İnanılmaz talih coşkuya iter insanı. Coşkuyla gizlilik de bir arada yürümez. Adamlardan ikisi veya üçü konuşmaya başladılar, sonra beş altısı, sonra bir düzine adam. Ama salt bu kadar. Çünkü bedel de önemli olan. Telefon konuşmaları yapılıyordu, kitap veya çalışma odalarının sessizliklerinde. Konuşmaların çoğu geceleri sürdürülüyordu loş ışıkların altında. Yüksek ekonomik çevrelerde Scarlet diye bir şeyler olduğuna dair söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Elizabeth bunun tam istediği gibi olduğunu biliyordu, bedel. Ve bu söylentiler Zürih'teki adamların kulaklarına da erişmişti. Matthew Canfield kendi kompartımanında koltukların üzerine uzandı, bacaklarını tek bavuluna dayadı. O da yaklaşmakta olan Cenevre kentine bakıyordu. İnce sigaralarından birini daha yeni bitirmişti. Ufacık yer dumanla kaplanmıştı. Camı açmayı düşündüyse de kımıldayacak hali olmadığından bundan vazgeçti. Elizabeth'in Canfield'a bir aylık süre tanımasından bu yana tam bir ay geçmişti. Kendi yararsızlığını anlayarak geçen 14 karma karışık gün. Canfield'ın hiçbir şey yapmasını beklemiyordu Elizabeth. Yaşlı kadın tek başına çalışıyordu. Kendi düzlüklerinin üzerinde kendi uçan soylu bir kartal gibi. Adamın en çok zaman alan görevi kağıt kalem defter satın almaktı. Yayın evi yöneticisi Thomas Ogilvy bile görüşmek istememişti Canfield'la. Herhalde Elizabeth böyle buyurmuştu. Janet de şimdi ona karşı biraz uzak davranıyordu. Genç kadın bu davranışından ötürü hep özür diler gibiydi ama yine de kabulleniyordu uzak durduğunu. Canfield anlıyordu tüm bunların nedenini. O şimdi satılmış adam yerine koyuluyordu. Kendini satmıştı. Para alıyordu yardımları için. Şimdilik ona ihtiyaçları yoktu.
Janet'le aralarındaki ilişki biter miydi acaba? Kendi kendine hayır dedi. Janet de aynı şeyi söylüyordu. Genç kadın Canfield'ın ikisi için de yeterli gücü olması gerektiğini söylüyordu.
Ama yoksa kadın kendini mi aldatıyordu?
Acaba yargı yeteneğin var mı diye düşünmeye başladı Canfield. Ne yapmıştı, geri dönebilir miydi? Bağdaşamadığı bir dünyada çalışıyordu. Yalnız Janet de o dünyanın kadını değildi. Janet ona aitti, ait olması gerekiyordu. Trenin düdüğü duyuldu. Cenevre istasyonuna giriyorlardı. Canfield kompartımanlarının arasındaki duvara Elizabeth'in vurduğunu duydu. Duvara vurulması kızdırmıştı genç adamı. Sabırsız ev sahibinin uşağını çağırışı gibiydi.
''Bunu ben taşırım. Diğer ikisini de sen al. Gerisiyle hamallar ilgilenir.''
Canfield hamala ne yapması gerektiğini açıkladı ve Elizabeth'in ardından trenden inmeye başladı. Dar çıkışta iki bavulla sığışmaya çalıştığı için Elizabeth'in oldukça ardında kalmıştı. Hayatlarını o iki bavul kurtaracaktı. Önce gözünün ucuyla bir karaltının kımıldadığını gördü, sonra ardındaki yolcuların hayret sesleri ve çığlıkları ve sonra onu gördü. Sağ taraftan kocaman bir ağır yük kaldırma aracını metal kaldırıcı üzerlerine doğru geliyordu. Canfield öne atıldı. Yaşlı kadının beline sarılarak onu dev çelik kapağın altından uzaklaştırdı. Tam yanlarında trenin kenarına gürültüyle indi koca kaldıraç. Kalabalık paniğe kapıldı. Hamallar koşarak geldiler. Tüm platformdan çığlıklar yükseliyordu. Elizabeth soluk soluğa Canfield'ın kulağına fısıldadı.
''Bavullar yanında mı?''
Canfield bavullardan birini hala sol elinde taşıdığını hayretle gördü. Sağ elindeki bavulu ise düşürmüştü.
Biri burada, öbürü düşmüş.
''Bul onu!''
''Allah aşkına, olacak iş mi bu?''
''Bul onu, sersem!''
Canfield önlerinde toplanan kalabalığı iterek gözleriyle yeri taradı. Bavulun üzerinden geçen kaldıracın tekerleklerinin onu ezmesine rağmen bavul hala kapalı duruyordu. Eğilerek tam onu almak üzereyken aynı anda şişman ve kocaman bir el de yerdeki bavula uzandı. Kol tweed bir ceket içindeydi, kadın ceketi. Canfield kendini zorlayarak bavulun sapına yapıştı ve çekmeye başladı. İçgüdüsüne uyarak şişman elin bileğini tuttu ve başını kaldırıp baktı. Öfke dolu gözler şişman bir yüzden genç adama çevrilmişlerdi. Canfield unutamazdı bu yüzü. Janet'in kahya kadını Hannah'tı bu. Gözleri birleşti. Kadının kır saçları sıkı bir şapkanın altına gizlenmişti. Koca gövdesinin iğrenç, uğursuz bir görünüşü vardı. Adamın eline yapışarak onu itti ve kalabalığın arasında gözden kayboldu. Canfield ayağa kalktı. Ezik bavulu kolunun altına sıkıştırmıştı. Elizabeth'in yanına gitti.
''Çabuk buradan götür beni.''
Peronda yürümeye başladılar. Elizabeth kendinden beklenmeyen bir güçle adamın koluna yapışmıştı. Canını acıtıyordu Canfield'ın. Kalabalık arkalarında kalmıştı. Başladı. Kadın konuşurken önüne bakıyordu. İstasyonun kalabalık salonunun içine girdiler. Canfield sağa sola bakarak insan topluluğu içinde bir olağanüstü hile arıyordu. Bir çift göz, bekleyen biri, şapkalı bir kadın. Eisenbahn Platz'ın güney ucuna vardılar ve bir sıra bekleyen taksi buldular. Canfield Elizabeth'in ilk arabaya binmesine engel oldu. Kadın hemen gitmek istiyordu.
''Bavullarımızı sonradan yollarlar.''
Canfield karşılık vermedi. Kadını sola ikinci arabaya doğru sürükledi ve üçüncü arabanın sürücüsüne işaret verdi. Taksinin kapısını kapatarak ezilmiş pahalı bavula baktı. Gözünün önüne Hannah'ın kızgın şişik yüzü geldi. Kadın karanlıkların baş cadısıydı sanki. Sürücüye otellerinin ismini verdi.
''Başka bavul yok mu Monsieur?''
''Hayır, sonra gelecek diğerleri.''
Canfield otele varana kadar Hannah'tan söz etmemeye karar vermişti. Yaşlı kadının başından çok korkunç bir olay geçmişti. Önce biraz yatışması gerekti Elizabeth'in. Ama kimin yatışması gerektiği pek belli değildi. Adamın elleri hala titriyordu. Elizabeth'e baktı. Kadının gözleri dimdik öne takılmıştı.
''İyi misiniz?''
Bir dakika kadar karşılık vermedi yaşlı kadın.
''Canfield, önünde büyük bir sorumluluk var.''
''Ne demek istediğinizden pek emin değilim.''
Kadın başını çevirip adama baktı. O yüksekten bakışın üstünlük havasının yerinde yeller esiyordu şimdi.
''Beni öldürmelerine engel ol Canfield.
Şimdi öldürmesinler beni, Züri'ye kadar beklesinler. Zürih'ten sonra ne isterlerse yapsınlar.
26. ayrımın sonu. Sayfa 300.